Ayrım 9. Cemile. Orhan Kemal. Sayfa 118. 21. Para günü sabahtan itibaren işçi mahallesi sinirli bir halde fabrikadan gelecek haberlere kulak vermiş bekliyordu. Ne çamaşır yıkanıyor, ne de çocukların başları sabunlanıyor, ne de yarı karanlık izbelerde bir takım işlerle uğraşılıyordu. Bekleniyordu. Fabrikadan gelecek, gelmesi gerekli bir haber bekleniyordu. İzzet Usta, arkadaşlar demişti, kardeşler demişti, ağa ile ustaların oyununa alet olmayın. Ama kimsenin dinlediği yoktu. Artık yeter deniyordu, bıçak kemiğe dayandı, illallah. Ne istediğinizi iyice tayin ettiniz mi? Ettik. İtalyan defolup gitmeli. İtalya'nın suçu yoksa ya, var veya yok, madem ki onun gelmesi işimize sekte verdi, şu halde basıp gitsin, yahut da Numan Bey ağır bassın. İtalya'nın düzenini bozanların kökünü fabrikadan kazısın. Her iki şekle de razıyız. İtalyan gelmeden önce kazançlarımıza kavuşuruz hiç olmazsa. İtalyan gelmeden evvelki kazançlarınızdan memnun muydunuz? O da ayrı mesele. Onun için mahalle dakikadan dakikaya artan bir sinirlilik içinde bekliyordu. Fabrikada da aynı sinirlilik içindeydi. Kapılar sımsıkı kapanmış, kadın, erkek, çocuk işçiler para dağıtılan meydanlığa dolmuşlardı. Siyah göğüslük, beyaz başörtüsü kalabalığı halindeki kızlarla kadınlar bir kenardaydılar. Birbirlerine sokulmuşlardı. Büyüyen gözlerinde endişe, nefes almaktan korkuyorlardı. Mavi tulumları pamuk tozu içinde, dokumacılarsa en ön sıradaydılar. Çatık kaşları, asık yüzleriyle azgın bir homurtu halinde bekliyorlardı. Bekliyorlardı ama beklemenin de bir sınırı vardı. Upuzun, kupkuru Arnavut Ömer saat 4'e geliyor diye homurdandı. Herkes sesin geldiği yöne baktı. Daha ne zamana kadar bekleyeceklerdi? Eskiden saat 3 dedi mi paralar dağılmış olurdu. Herkesin işi gücü, çoluğu çocuğu vardı. Dokumacı Camgöz Sadık bağırdı. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Allahsız oğlu Allahsızlar. İptikhaneye dokumların önündeki meydanlığı dolduran işçi kalabalığı durgun suya atılan bir taş gibi dalgalandı. Huysuzluk arttı, küfürler yükseldi. Sabırsızlığın öfkeli bir uğurtu haline geldiği bir sıra meydanlığa açılan iplik ambarının kapısında para zarflarını taşıyan arabalar göründü. İşçiler, hele şükür dediler. Birisi, ne şükrediyorsunuz? Şükre zaman var daha diye bağırdı. Öyle ya, zarfların içinden ne çıkacak bakalım? Ayı mı, kurt mu? Arabalar yerlerine yerleştirildi, kapaklar açıldı, bordolar yayıldı ve başlandı. Üç katip işçilerin numaralarını okuyor, numarası okunan işçi elindeki kartla gidiyor, bordroyu imzaladıktan sonra içinde 15 günlük kazancı bulunan mavi zarfı alıp kenara çekiliyordu. Zarflar merakla açılıyor, paralar avuçlara dökülüp sinirli bir öfkeyle sayılıyordu. İtalyan gelmeden önce kazançtan çok düşük olduğu görülünce yüzler büsbütün asılıyor, sinirler gerildikçe geriliyordu. Paralar teker teker sayıldıktan sonra gruplar peydahlandı. Üçer beşer kişilik gruplar birleşip, sekizer onar kişilik gruplar, yirmişer otuzar kişilik gruplar haline geliyor, öfkeden zehir zemberek bir kalabalık gittikçe büyüyüp genişliyordu. Bir saat içinde bütün paralar dağılmış, arabaların sandık kapakları kapatılmış, bodrolar dürülüp katlanmıştı. Gidilmeye hazırlanılmıştı. Hazırlanılmıştı ama elindeki mavi zarflarla işçiler geçit vermiyorlardı ki. Katiplerden biri, müsaade edin de geçelim dedi. Kimse tınmadı. Bir başka katip sordu. Ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Başta Camgöz Sadık arkadaşlarının bulunduğu işçi kalabalığı katiplerin etrafını alıverdi. Ne mi bekliyoruz? Ne beklediğimizi çatmıyor musunuz? Bizim ne suçumuz var arkadaşlar? Biz de sizin gibi. Evet, ücretliyiz. Öyleyse ne beklediğimizi ne soruyorsunuz? Basın gidin. Katipler adam akıllı sersemlemişlerdi. Arabalardan birisine kuvvetli bir tekme atan bir işçi bağırdı. Basın ulan buradan zübbeler, basın hadi. Katiplerden biri fırladı, muhasebeye koştu. Muhasebeciye durumu nefes nefes anlattı. Dokumacıların müthiş gözlerinden bahsetti. Telaşlanan muhasebeci de genel müdür Salomon'un yanına gitti. Katipten duyduklarını bir çırpıda anlattı. Uzun boylu iri yarı Salomon dudağını yiyerek muhasebeciyi dinledikten sonra Kadir Ağa'nın odasına geçti. Kadir Ağa elleri arkasında kaba tüylü Isparta halısının üzerinde ağır ağır dolaşıyor, kapının yanına dikilmiş duran dokuma ustasının anlattıklarını dinliyordu. Salomon içeri girince dokuma ustası sustu. Kadir Ağa ne var diye sordu. İşçiler galeyan halindeymiş efendimiz. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan Kadir Ağa sordu. Niye? Dokuma ustasına şöyle bir bakan Salomon, "Malum meseleler efendimiz, biliyorsunuz," dedi. Kadir Ağa cevap vermedi. Köşeden köşeye gidip gelmesine devam etti. Sinirli bir memnunluk içindeydi. "Neden sonra? Bana işçi temsilcisini çağır," emrini verdi. Genel müdür dışarı çıktı. Dokuma ustasına dönen Kadir Ağa, "Sen de ortalarda görünme, evine git," dedi. Ağayı yerlere kadar eğilip selamlayan dokuma ustası çıktı. İşçilerin öfkesi her an artmaktaydı. Uğultunun gürültü halini aldığı bir an, para sandıklarından birisini çekip üstüne sıçrayan Camgöz Sadık bağırdı. "Arkadaşlar, elinize geçen paradan memnun musunuz?" Başta Camgöz Sadık grubu olmak üzere işçiler, "Değiliz," diye gürlediler. "Bu gavur gelmeden önce aldığınız paradan bir şikayetiniz var mıydı?" "Yoktu, gül gibi geçiniyorduk." "O yokken fabrikanın işleri geri mi kalıyordu?" "Ne münasebet, işlerimiz saat gibiydi." "Peki bu gavura ne lüzum var öyleyse?" "Lüzum yok, cehennem olup gitsin. Onun da, onun başımıza çıkaranın da Allah belasını versin. İstemiyoruz, bu kabuklu gavuru istemiyoruz." Ortalıkta milyonluk kilovatların nabzı atıyordu. Camgöz Sadık sordu, "Öyleyse daha ne duruyorsunuz?" İtalya'nın odasını parmağıyla işaret edince meydan karıştı. Gözü dönen zangır zangır titreyen kalabalık dokumhane kapısından içeri aktı. Uğultu, çığlıklar, küfürler yükseldi. Dokuma tezgahlarının mekikleri, ele geçirilen bir takım demirler, tahta parçalarıyla İtalyan mühendisin sağlam duvarlı odasına yüklenildi. Elinde para zarfıyla Cemile bir kenarda sapsarı titriyordu. Ne yapacağını şaşırmıştı. Ağabeyini aradı, göremedi. "Ağabey!" diye bağırdı. Dokumhane kapısına koştu, içerisi ana baba günüydü. "Ağabey!" İşçiler birbirine girmişti, yere yuvarlananlar, eli yüzü kan içinde, çılgınca koşuşanlar. "Ağabeyciğim!" Hüngür hüngür ağlamaya başladı, birdenbire aklına babası geldi. Uçan başörtüsünü aldırış etmeden eve koştu. İşçi kapısı sımsıkı kapalıydı. Kapıyı yumruklamaya başladı. "Açın, açın kapıyı." "Boşnak kapıcı." "Ne olacak, nereye gideceksin?" dedi. "Eve gideceğim, aç kapıyı." "Açamam, yasak, aç diyorum sana." Kapıcı ürktü, kapıyı açtı. Cemile dışarı fırladı. 22. İhtiyar Malik ile İhtiyar Muy oda kapısı önünde çömelmişlerdi. Cemile'nin avludan içeri çılgın gibi girdiğini görünce fırladılar. Cemile bas bas bağırıyordu. "Koş baba, koş, koş." İhtiyar Malik kızını kolları arasına aldı. "Ne var?" "Fabrikada kan gövdeyi götürüyor. Ağabeyin nerede bilmiyorum." "Nasıl bilemezsin?" "Bilmiyorum işte, aradım bulamadım." "O da içlerinde miydi?" "Bilmiyorum, su, biraz su." Oracağı çömeli verdi. İhtiyar Malik'in kafasında bir şeyler oldu. Yanı başında dikilmekte olan eski silah arkadaşına baktı, bakıştılar. İhtiyar Malik'in gözleri dönmüştü. Artık ne kızı ne de dünya. Aklında Sadri, yalnız o. Alt eve girdi, sağlam bir odunla çıktı. "Öldük mü biz Muy?" Muy öfkeyle boşnakça, "Hayır, ölmedik Malik," dedi. Cimlerin getirdiği haber sabahtan beri beklenen kötü haberdi. Ulaşmıştı. İşçi mahallesi öyle bir sarsıldı ki tehlikede oldukları hissedilen evlatlar sevgililer için alt evlere dalındı. Odunlar, tahta parçaları taşlarla çıkılıp ihtiyar Malik'le Muy'un peşinde yan yatmış, bağdaş kurmuş, diz çökmüş, kerpiç ve ahşap kalabalığın dar, eğri büğrü sokaklarına düşüldü. İhtiyar Malik'le Muy'un peşinde bütün bir mahalle, karnı burnunda gebe kadınlar, yalın ayak çocuklar, romatizmalı buruş buruş ihtiyarların sokak ve sokakta büyüyen kalabalığı fabrikaya akıyordu. Bir ara önlerine İzzet Usta çıktı. Seli durduracağını umarak ihtiyar dostunun odun tutan havadaki kolunu yakalamak istedi. Ama artık bu kol yetmişlik bir ihtiyarın zayıf kolu değildi. "Çekil İzzet." Çarptı, devirdi. Sonra 150 metrelik mesafe hızla geçilip fabrikanın demir kapısına yüklenildi. Elindeki odunu kapıya vuran ihtiyar Malik bağırdı. "Oğlumu verin, Sadrimi verin." Arkadan, "Oğullarımızı, kocalarımızı, evlatlarımızı." Sesleri yükseldi. 23. Cemil hafif bir baygınlıktan sonra kendine gelmiş, kalkmıştı. İçeri girdi, bir bardak su içip çıktı. Örtüsünü arandı. Tam bu sırada avlu kapısında İzzet Usta belirmişti. Üstü başı çamur içindeydi. Cemile koştu. "Ne oldu İzzet ağabey?" İzzet Usta cevap vermedi. Başını esefle salladı. "Ne oldu? Düştünüz mü?" "Düşmedim. Düşürüldüm." Ağlayacak gibiydi. Durumu kısaca anlattıktan sonra "Yazık," dedi. "Çok yazık oluyor." Ve mırıldandı. "Ne çabuk aldığını veriyorlar." Odasına yürüdü. Cemile tekrar örtüsünü arandı. Fabrikaya gidip babasını filan bulmaya niyetleniyordu ki yaşlı iki hanımefendinin avlu kapısında dikildiklerini gördü. Şaştı. Bu kadar iyi giyinmiş insanların bu mahallede işi neydi? Kadınlar eteklerini tuta tuta, ayakkabılarının uçlarına basa basa, yüzlerini ekşite ekşite avluya girdiler. Cemile ne yapması gerektiğini kestiremiyordu. Karşıdan karşıya bir müddet bakıştıktan sonra iki kadından şişmanım. İnsan görmedin mi kızım? Ne bakıyorsun öyle yaban yaban? Gelsene dedi. Cemile koştu. Buyurun efendim. Ne olmuş bu mahalleye böyle? Evler, sokaklar bomboş. Hiç kimseler yok. Birisini mi aradınız efendim? Elbette birisini aradık. Bu pis sokaklara hevesli değiliz ya. Kimi aradınız? Cemile diye bir işçi kızı varmış buralarda. Kulak memelerine kadar kızaran Cemile her şeyi anlamıştı. Benim efendim dedi. Başını eğdi, sonra sevinçle parlayan gözlerini kadınlara kaldırdı. Buyurun, buyurun efendim. Odaya koştu, merdiveni bir solukta çıktı. Çivisinden düşmüş entarisini yerden aldı, astı. Perdeleri düzeltti, gene bir solukta merdiveni inip dışarı çıktı. Buyurun efendim, babamlar şimdi gelirler, buyurun. Kadınlar etrafa küçümseyerek bakınıyorlardı. Bu bakışlar Cemile'yi şaşırtmıştı. İzzet Usta'nın odasına koştu. İzzet abi dedi. Göğüse heyecanla inip inip kalkıyordu. Efendim, bak kimler geldi. Kim? Onlar işte. Onlar kim evladım? Büyük annesi onun. Ne olur biraz geliver. Her şeyi kavrayan İzzet Usta güldü. Ne o? Ne var? Ne oluyorsun? Bu ne heyecan? Buyur etsene gidip. Sen de geleceksin değil mi İzzet ağabey? Geleceğim, geleceğim. Buyur et hadi. Cemile neredeyse bayılacaktı. Kadınların yanına doğru yürüdü, durdu. Buyurun efendim. Kadınlar hala sadece bakıyorlardı. Necati'nin babaannesi olan şişmanı yanındaki uzun zayıf komşusuna usulcacık sordu. Nasıl? Beriki dudak büktü. Fena değil ama çok fakir insanlar değil mi? Çok. Şu avluya bakın, şu odalara, kirpas içinde. Böyle yerlerde büyüyen bir kız. Ya bu koku burnum düşecek ayol? Deli olan beni yerlere geçirmek için elinden geleni yapıyor. İzzet Usta çamurlu üstü başını değiştirmişti. Dışarı çıktı, kadınların yanına gitti. Buyurun efendim dedi, niçin buyurmuyorsunuz? İki kadın gene eteklerini tuta tuta, ayakkabılarının uçlarına basa basa, yüzlerini ekşite ekşite avluya geçtiler. Cemile'nin oda kapısının önünde durdular, içeriği adeta koklayarak gözden geçirdiler. Cemile merdivenin başında bekliyordu. Yanakları al aldı, gözlerini indirmişti. Birdenbire eğri parmakları gözüne ilişti. Telaşlandı. Onları göstermemek için kollarını yanlara sarkıttı. Gözlerini kaldırdı. İhtiyar kadının ela gözleriyle karşılaşınca sıkıntısı arttı, şaşırdı, gülümsedi. Yukarı buyurun efendim. İhtiyar kadın, senin kimsen yok mu diye sordu. Var efendim. İzzet Usta, babası var, ağabeyi var dedi. Siz nesi oluyorsunuz? Ben mi? Komşusu. Sadece komşusu mu? Evet. Akraba falan değilsiniz yani. Hayır. O halde bizi yalnız bırakın da kendi aramızda konuşalım. İzzet Usta çekilirken Cemile yerlere geçti. İhtiyar kadın, senin büyüklerinde hiç mi düşünce yok? Kız çocuk evde yalnız bırakılır mı dedi. Cemile cevap vermedi. Büyüklerin seni her zaman böyle yalnız mı bırakırlar? Hayır efendim, bırakmazlar. Bırakmazlar da neredeler ya? Fabrikadalar efendim. Baban da mı çalışıyor? Hayır efendim, çalışmıyor. İhtiyar o. Hiçbir iş yapmaz mı? Yapmaz efendim. Tuhaf şey. Sen çalışırsın, baban yer, öyle mi? Abim de çalışır efendim. Baban da. Babam da yemeğimizi pişirir. Annen yok mu? Yok efendim. Ne oldu? Ölmüş. Memleketten geldikten sonra ölmüş. Ben 6 yaşındaymışım. Koskoca kızmışsın. Öldüğünü bilmiyor musun? Bilmiyorum efendim. Necati'nin babaannesi yanındaki komşusuna döndü. 5 yaşındaydım. Kafir Moskov'un bizim memlekete girdiğinde dedi. Bugün gibi hatırlarım. Dedemi, dayılarımı alıp götürdüler. Biz de ablamla nur içinde yatsın. Korktuk, el ele tutuştuk, kaçtıktı. Bugün gibi hatırlarım. Hatta o kadar ki yolda uzun, sarı bıyıklı bir kafir yolumuzu kesti. Bizi sevdi, para verdi. Cemile'ye döndü. Ya böyle işte, sense 6 yaşındaymışsın. Cemile, öldüğünü bizden gizlediler. Hastaydı. Karagöl'e gönderdi babam. Biz orada sanıyorduk. Meğer ölmüş. Çok sonra haberimiz oldu. Cemile'nin gözleri dolmuştu. Başını çevirip koluyla sildi. Hastalığı neymiş? Ciğerlerinden hastaydı efendim. Allah sen gösterme ya Rabbi. Verem yani. İki kadın bakıştılar, sonra odayı, odanın duvarlarını, döşemeleri falan gözden geçirdiler. Cemile tekrar içeri buyursanız efendim dedi. Kadınlar istemeye istemeye girdiler. İğrenip küçümseyen tavırlarla merdivenleri çıktılar. İhtiyar Malik'in geceleri Sadri ile birlikte yattığı, Gündüzleri minder vazifesi gören döşeye oturdular. Cemile el öptü. Aklına kahve pişirmek gelince aşağıya indi. Öyle heyecanlıydı ki aşağı niçin indiğini unutuverdi. Dudağını yiyerek düşünmeye başladı. Aşağı bir şey için inmişti. Fakat şu parmakları acaba görmüşler miydi? Ya gördüler de beğenmediyseler? Aşağıya kahve pişirmek için indiğini hatırlayınca geç kalmış bir huzursuzlukla davrandı. Cezveyi çivisinden aldı. Acaba parmaklarını görmüşler miydi? Herhalde görmemişlerdi. Görseler o parmakların niçin eğdi eğdi? Öyle kızım diye sorarlardı. Amma da tuhaf kadındı. Zavallı İzzet Usta. Oysa İzzet Usta ne iyi insandı. Tekrar aklına kahve geldi. Geldi ama kahve nasıl pişerdi? Kafasını bir türlü toplayamıyordu. Cezveye su koydu. Kibriti bulamadı bu sefer de. Hay aksi şeytan. Yalnız kibrit değil. Şekerli kahve kavanozu da yukarıdaydı. Çalar saatin bulunduğu rafta. Yukarı fırladı. Kadınlar Cemile'yi göz hapsine alıverdiler. Kız rafa uzanınca yukarı kalkan eteği altındaki bacaklarına baktılar. Biraz ince buldular. Topukları da beğenmediler. Ya ayak parmakları? Tertemiz ama biraz kaba ve büyük ayaklar önlerinden geçip merdivende kayboluncaya kadar baktılar. Merhum yüzbaşının hanımı, yüzü fena değil dedi. Öteki, yeterli mi, yüz güzelliği yeterli mi diye sordu. Değil ama gençlik cahillik işte. Ah ah, yüreğimden kanlar gidiyor kanlar. Öyle bir babanın evladı. Doğru, benimki de bir başka türlüsü değil mi? Ama seninki gidip de bir işçi kızına gönül indirmedi. Evet, evet ama kısmet, alın yazısı. Cemile kahveleri tam verirken babası, ağabeyim, ihtiyar Muy, Katip Necati avlu kapısından giriyorlardı. Fabrikanın demir kapısından oğlunu isteyen ihtiyar Malik'in karşısına Katip Necati çıkmış, fırsatı kaçırmayarak gitmiş, Sadri'yi bulup getirmişti. İhtiyar Malik bu Necati'nin kim, ne, neci olduğunun farkında değildi. Fabrikadan beri konuşa konuşa geldikleri halde hala Necati'nin farkında değildi. Avlu kapısından girince birdenbire farkına vararak durdu. Hayretle baktı. Bu da kimdi? Kendileriyle niçin gelmişti? Hala niçin ayrılıp gitmiyordu? İhtiyar arkadaşımıyla bakıştılar. Evet, kimdi bu? Ne istiyordu? Tam bu sırada Cemile koşarak geldi, sevinç içindeydi. Geldiler dedi. İhtiyar adam şaştı. Kim geldi? Onlar işte. Necati, babaannemler mi dedi. Evet. Necati odaya koştu. Arkasından öfkeyle bakan ihtiyar Malik, kim bu oğlan diye sordu. Babasının kıllı kocaman elini yakalayan Cemile öptü. Sadri, damadın dedi. Cemile babasına az daha sokuldu ve babasının koluna sıkıca sarıldı. Ama bu kol artık o eski kol değildi. İzzet Usta'yı bir itişte deviren ihtiyar Malik'te bir gevşeme, bir çözülme oldu. Sanki kolu kanadı kırılmıştı. İhtiyar Muy'un, oh oh oh, Allah mesut bahtiyar etsin, ne mutlu sana dediğini duymadı. Dimdik kas katıydı, kımıldamıyordu. Kolunu sanki tamamen Cemile'ye terk etmişti. Bakıyor, bomboş gözlerle bakıyor, odaya, odadakilere sadece bakıyordu. Haydi gidelim baba. Duymadı. Yüreği yanıyor demek. Demek bu gelenler, demek Cem Kasını, sevgili Cem Kasını alıp götüreceklerdi. Birdenbire bir depreşme oldu içinde, bir kabarma. Sonra boşandı. Cemile de babasına sarılmış, hıçkırıyordu. Baba kız bir zaman ağlaştılar. Sadri, ayıp vallahi, çok ayıp dedi. Tecrübeli Muy, bırak diye Sadri'yi çekti, elleme. Sonra her şey eski haline aldı. İhtiyar Malik'in gözlerini ceketinin yamalı koluyla sildi. Elini Sadri'ye uzattı. Sadri babasını odaya taraf çekti. İçeridekileri görüveren ihtiyar Malik, koskoca adam utandı. Birdenbire bir çocuk halini alıverdi. İçeri girmekten çekiniyordu. Sadri, ayıp baba, çok ayıp ediyorsun. Gir, gir yahu dedi. Çocuk gibisin, gir hadi be. Muy, gir, gir Malik dedi. Malik döndü, Muy'a baktı. Sen de gel. Hep birlikte girdiler. İhtiyar Malik titriyordu. Merdiveni ürkek ürkek çıktı. Titreyen sesi bozuk Türkçesiyle mırıldandı. Hoş geldiniz. Kadınların tuhaf bakışlarından rahatsız olarak suçlu, masum dizüstü oturdu. Avuçlarını iki bacağının üstüne koydu. Sadi ile Muy da biri bir yanına, öteki öbür yanına tıpkı onun gibi oturdular. Musa'nın karısıyla Güllü avluya girdikleri sıra Cemile, oda kapısının yanına sinmiş, babasıyla ötekilerin ne konuştuklarını işitmeye çalışıyordu. Onları görünce koştu. Güllü heyecanlı heyecanlı anlatıyordu. Tabancayı ağzına dayamış Kadir Ağa'nın. Vuracakmış da elinden zor almışlar. Cemile sordu, kim kız? Numan Bey. Demek ağzına dayamış tabancayı. Ne zaman? Haberin yok mu? Yok. Oho. Neler oldu da neler. Numan Bey Tomafili ile bir geldi. Kadir Ağa'da sıçan deliği aradı saklanacak. Görenler anlatıyor. Herif tabancasını çekmiş. Odaya girmiş. Kadir'in tedbiri şaşmış. Kırmızı kasasının yanına kısılmış. Numan Bey demiş ki, bütün bunlar senin başının altından çıktı. Namussuz, geberteyim mi seni? Sonra elinden zor almışlar. Yoksa vuracakmış. Çok yalvarmış. Numan Bey'in eline ayağına düşmüş. Şimdi fabrikanın önünü görme. Numan Bey dokuma ustasını, cam gözü, mam gözü unuttu. Tuttusa attı. Sahi mi? Demek hepsini attı. Hepsini. İtalyana bir şey yapabildiler mi? Yapamadılar. Polisler sardı fabrikayı. Lakin herif kurt, o kadar insan odasına yüklendiği halde kapıyı kıramadılar. Kafir öyle sağlam yaptırmış ki oda kapısını. Yalnız kaldıkları bir ara Cemile sevinçli haberi verdi. Geldiler ha Güllü. Güllü hala fabrikanın uğultusu içindeydi. Duymadı bile. Cemile tekrarlayınca dikkat etti. Geldiler mi? Kim? Babaannesi. Sahi mi? Ne zaman? Demin. İçerideler, içerideler. Sahi mi kız? Gidip bakayım hele. Çıplak ayaklarında Takunya kapıyı itip girdi. Hoş geldiniz. Şişman Hanım sigara içiyordu. Güllü'ye şöyle bir baktı. Aldırış etmedi. Güllü'nün tepesi attı. Ne büyüklüktü bu. Selam bir tanrı selamı. Ne diye anlamışlardı sanki. Takunyalarını merdivenin alt başında bırakıp yukarı çıktı. Kadınlar konuşmayı kesmiş Güllü'ye bakıyorlardı. Ne bakıyorlardı yani? Adam görmemişler miydi? Konuşmanızı niye kestiniz? Şişman Hanım'ın da tepesi attı. Siz kimsiniz ki konuşmamıza karışıyorsunuz? İhtiyar Malik boşnakça. Ters bir laf etme dedi. Güllü de alınmıştım. Şişman Hanım'ı cevapladı. Allah'ın kulu. Anladık Allah'ın kulu olduğunu. Kızın akrabası makrabası mısın? İşte öyle sayılırım. Akrabası değilsen? Dışarı mı çıkayım? Ayol sen ne biçim kadınsın? Güllü kalktı merdiveni inmeden önce. Sizler gibi kadın. Elli kollu ayaklı bir insan dedi. Takunyalarını ayağına geçirip çıktı. Avlu halkı Cemile'nin etrafını almıştı. Güllü yanlarına yaklaşınca konuşmayı kestiler. Güllü, o şişman karı mı kaynanan kız diye sordu. Cemile başını salladıysa da hemen düzeltti. Kaynanam değil, kaynanamın kaynanası. Çok çalımlı kadın, çekeceğim var. Niye? Bir çırpıda anlattım. Cemile, bana ne ondan dedi. Bir ihtiyar kadın, hiç, ona oğlan lazım. Konuşma birden genel bir hal alıverdi. Lazım ki lazım, öyle mi kız? Cemile bizi düğüne çağıracak mısın? Çağırmaz olur mu? Cemile iyi kızdır, çağırır. Kara kız bir kenarda konuşulanlara kulak vermiş, sinirli sinirli sakız çiğniyordu. Cemile'ye hınçla baktı. Kafasında 3 tane 10'luk. Neye yarardı? Cam göz sadıkla ötekileri işten atmışlardı. Kim bilir belki de canının derdine düşer, deveci çapur Halil'in işine boş verirdi. Sıkıntıyla kapıya gitti. İçeriye gözetleyen kadınların arasına karıştı. İçeridekiler konuşacaklarını konuşmuş, çıkıyorlardı. Kara kız hanımefendilere hırsla baktı. Şişmanı Cemile'nin yanında durmuştu. Cemile Şişman Hanım'ın elini aldı, öptü. Sonra ötekinin. Şişman, artık benim kızım oldun. Bundan sonra fabrika yok dedi. Cemile kıpkırmızı kesildi. İki kadın geldikleri gibi eteklerini tuta tuta, iskarpinlerin uçlarına basa basa avlu kapısına yürüdüler. Necati de peşlerinden gitti. Cemile onları sokağın alt başına kadar yolcu edip döndükten sonra kapıda durdu. Etrafa hemen alındı gene. Güllü, fabrika mabrika yok dedi. Sonra, ne yapacaksın kız? Bir başka işçi kadın. Ne yapacak? Hiç dedi. Madem çalışmasını istemiyorlar, aylık verir çalışmaz. Öyle değil mi Cemile? Cemile ne diyeceğini bilemiyordu. Kapının aralığından içeriye usulcacık göz attı. Babası pencerenin önünde bağdaş kurmuş dışarıya bakıyordu. İhtiyar Muysa herhalde onu teselli etmekteydi. Birden Sadir dışarı çıktı, kapı önünde sinirli sinirli dikildi. Gözü kara kıza ilişince siniri arttı. Kız kardeşine, babamın yanına git dedi. Cemile yavaşça içeri girdi, merdivenleri kedi sessizliğiyle çıktı, babasının dizi dibine oturdu. İhtiyar Muy gülümseyerek bakıyordu. Kolunu babasının omzuna koydu önce, sonra başını göğsüne dayadı. Bütün bunlardan habersiz davranan İhtiyar Malik dışarıları seyre devam etti. Dışarıda ortalık yavaş yavaş kararıyor, çamurlu sokaklar yıkık duvarlarla çerpili, kerpiç evler, karanlık bir yüzü deniz gibi kırışan kocaman göl boylu boyunca yatıyordu. Ortalık iyice kararıncaya kadar uzun uzun oturdular. İhtiyar Malik dargın gibiydi. Birdenbire ihtiyarlamıştı sanki. Cemilesine söz kesilmişti. Bu evden çıkıp gidecek başkalarının olacaktı. Islak kirpiklerini göstermemek için kalkmadan önce kızını hafifçe itti. Lambayı yak. Cemile yavaşça kalktı. 9. ayrımın sonu, sayfa 134.